Ayrım 9. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 125. 20. Bölüm. Mustafa Kemal 5. 1905 yılında Eskibahçe'den çok uzakta, Antalya'yı Akdeniz'in üstünden geçtikten, Kıbrıs adasını, kimsenin aşık olmadan gidemediği, açtıktan sonra Beyrut'un ötesinde piyade subayı olarak eğitilmiş olan Mustafa Kemal, tipik askeri mantık çerçevesinde kendini 30. Süvari Alayı'na tayin edilmiş olarak buluyor. Şam yüzünden keyfi kaçmış ve şok olmuş vaziyette. Hiçbir canlılığı, hiçbir keyfi olmayan bir yer Şam. Doğumdan ölüme o bitmez tükenmez geçişi, kapalı kapılar ve panjurlar ardında sürdürülen bir yer. Fazlasıyla ölmeye yatmış, boz renkli, orta çağa özgü, gelişmeye kapalı, gelenek, nevrotik hürmet ve mutlakçı bir din anlayışıyla felç olmuş. Şam'ın yerlileri kendisiyle ortak hiçbir yanı bulunmayan ve arkadaşlık etmediği Araplar. Mamafi, Britanya henüz Arap milliyetçiliğini harekete geçirecek imkanı bulamamış olduğundan daha hala sadık Osmanlı vatandaşları durumundalar. Mustafa Kemal sivil giyiniyor ki bir kahvehanede İtalyan demiryolu işçileriyle içebilsin ve mandolinlerin büyüleyici, esinleyici sesini dinleyebilsin. Adı Hacı Mustafa olup da aynen kendisi gibi Fransa'ya hiç gitmemiş olduğu halde Fransız felsefesiyle yatıp kalkan bir frankofil olan sürgün bir mağaza sahibiyle arkadaşlık ediyor. Hacı Mustafa devlet karşıtı etkinliklerinden ötürü askeri tıp okulundan kovulmuş. Hacı Mustafa'nın evinde gizli bir teşkilat kuruluyor. Adına Vatan denen bu gizli teşkilat, imparatorluğun tamamında ülkelerini yeniden biçimlendirmek isteyen genç subayların bulunduğu her yerde kısa bir süre içinde fışkıracak olan yüzlerce benzerinden biri. Romantik ve tutkulu konuşmalar yapılıyor. Mustafa Kemal komplocu yandaşlarına kuru kuru konunun ihtilal için ölmek değil fakat yaşamak olduğunu hatırlatıyor. Mustafa Kemal kendisinin de bir parçası olduğu 5. Ordu'nun davranışlarından iğrenmiş bulunuyor. 5. Ordu orada askerlik hizmetinden muaf tutulma karşılığı vergi ödemeyi kabul etmiş olan her zaman belalı dürzülerle yapılmış anlaşmanın güvenliğini sağlamak üzere bulunuyor. Yaşı büyük subaylar genç subayların saha görevine çıkmasını önlemeye uğraşıyorlar ve Mustafa Kemal adamlarıyla birlikte gitmesine izin verilmediğinde çileden çıkıyor. Ona henüz eğitimde olduğu, karargâhta kendisine daha çok ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Emirlere itaatsizlik ediyor ve kendi yerine gönderilmiş olan subayın yakasına yapışıp birliğini bulmak için yola koyuluyor. O zaman anlaşılıyor ki bu seferler esasında haraç almak amacıyla yapılmakta ve vergi toplama bahanesiyle köylülere şiddet uygulanmakta ve köyler yağmalanmakta. Askerlerin maaşı az ve genellikle zamanında ödenmemekte. Köylüler ise haydutlardan biraz daha iyi durumda. Birinciler gereğinden fazla vergi almak, ikinciler de hiç vergi vermemek için ölümüne çabalamakta. Mustafa Kemal kavgacı kahramanlık doğrultusundaki tersine yeteneğini geliştiriyor. Üst rütbeli subayların düşmanlığını göze alıp yağmacılığı desteklemeyi reddediyor. Bir Çerkez köyünde köylülerin gözüne güvenilir biri olarak göründüğü için bir ayaklanmayı önlüyor. Bir köy bir binbaşıyı kaçırıyor ve Mustafa Kemal gelip köylülere adamı bıraktırıncaya kadar uzun tiratlar atıyor. İstanbul'a gönderilecek yanlış veya abartılı başarı ya da zafer raporlarına sahtekarlık benim işim değil diyerek itiraz ediyor. Bir arkadaşı yağmadan pay alma eğilimi gösterdiğinde Mustafa ona soğuk soğuk "Bugünün adamı mı olmak istersin, yarının mı adamı?" diye soruyor. Artık Yafa'daki bir nişancı taburuna tayin edilmiş olan Mustafa Kemal ihtilali başlatmaya kararlı. Yafa'daki komutanı Ahmet Bey'in göz yummasıyla Mısır ve Pire üstünden bir Yunan gemisine binerek Selanik'e sıvışıyor. Smirna için hazırlanmış olması gereken sahte bir geçiş izni var ve bir arkadaşı kendisini gümrükten gizlice geçiriyor. Padişahın gazabından korkan annesi dehşete düşmüş durumda. Mustafa da şahsen komplosuna ortak olmayı umduğu topçu generalinin sadece teoride komplocu olduğunu anlamış olmaktan ötürü hafifçe bozuk. Fiilen kaçarak askeri otoriteler nezdinde başına birkaç küçük iş açmış olabileceğini kavruyor ve üniformasını giyip başındaki belayı o sıralar albay rütbesi taşımaya başlamış olan okuldan eski bir arkadaşına anlattığı Selanik'teki karargaha gidiyor. Mustafa'yı Şam'da değil de genelkurmay bünyesinde görevliymiş gibi göstererek hastalık izni için düzmece bir başvuru yapıyorlar. hile fevkalade bir biçimde tutuyor ve bunu izleyen 4 ay boyunca Mustafa Selanik'te artık Vatan ve Hürriyet adını taşıyan gizli teşkilatının Makedonya şubesini kuruyor. Komplocuların zihni imparatorluğun aşikar çöküşüyle ve geri dönüşü olmayan siyasi yozlaşma ve verimsizlik ile meşgul. Süper güçler tarafından altüst edilme, kösteklenme ve aldatılma biçiminin kendilerini aşağıladığını, şereflerini lekelediğini hissediyorlar. Hepsi de anayasacı ve aralarında Mustafa'nın şiirsever eski arkadaşı Ömer Naci de var. Mustafa Kemal ilhakların sonsuza kadar kaldırıldığı, güvenli sınırlar içinde bir Türk devleti kavramını yeni yeni tasarlamaya başlamış bulunuyor. Bütün o Yunanistan Yunanlarındır, Türkler ve Yahudiler dışarı ve Bulgaristan Bulgarlarındır, Türkler ve Yahudiler dışarı çığlıkları arasında sonunda birinin de çıkıp Türkiye Türklerindir demesi pek de şaşırtıcı değil. Gün gelecek Mustafa Kemal ne mutlu Türk'üm diyene diyecek ve bu söz bütün Anadolu'da dağ yamaçlarına kazınacak. Hem de gerçekleşecek çünkü söylemiş olan Mustafa Kemal'dir. Komplocular yeni evlenmiş olan oryantal pijamalar giyip flüt çalmasıyla ünlü bir subayın evinde buluşuyorlar. Bir revolveri törensi bir havayla öperek derneğin ideallerine bağlı kalacaklarına dair ant içiyorlar. Mustafa diyor ki bu revolver artık kutsaldır, dikkatle saklayınız ki günün birinde benim elime geçsin. Otoriteler sonunda Mustafa Kemal'in yanlış yerde olduğunu çakıyorlar ve tutuklanması için emir çıkartıyorlar. Mustafa bunu tam zamanında öğreniyor ve hızla Yafa'ya dönüyor. Ki orada da Ahmet Bey kendisini alelacele Akabe Körfezi ile ilgili imparatorluklar arası bir kapışmayla ilgili olarak ordunun Britanya ordusuyla karşı karşıya geldiği Beer-Sheba'ya yolluyor. Komutan İstanbul'a Mustafa Kemal'in aylardan beri Beer-Sheba'da olduğunu ve dolayısıyla Selanik'teki Mustafa'nın başka birisi olması gerektiğini ima eden raporlar yolluyor. İstanbul'da başlıkları karalanmış kağıtlar sümen altlarına sürülüyor. Yanlış dosyalanmış, karalanmış, köşeleri yıpranmış belgeler çekmecelerde, dosya yığınlarının altında bırakılıyor ve sonunda da unutuluyor. Mustafa Yaver binbaşılığa terfi ediyor ve geçici olarak uslu duruyor. Sonunda Makedonya'ya tayin edilmenin sevincini yaşıyor ki orada 3. ordunun emrine verilmiş olması gerekirken kendini anlaşılmaz bir biçimde genelkurmayın içinde buluyor. 21. Bölüm Ben Filotei 4. Ne vakit bir iş görmeye dışarıya çıksam İbrahim sessizce gelip beni buluyor ve ben ona diyorum ki ya yakalanırsak? Ve o da diyor ki kim aldırır, nasıl olsa bir gün evleneceğiz. Ben diyorum ki ama namusumuza leke sürülür. O sadece omuz silkiyor ve ben yakalanmaktan gerçekten korkuyorum. Ama bu ana kadar işler yolunda gitmiş, babalarımızın anlaşmaya vardıkları doğru ve annem daha şimdiden çeyiz sandığıma konacak şeyleri düşünmeye başladı ve birkaç tane pike işleyeceğiz. İbrahim diyor ki artık 12 olduğuna göre evlenecek yaşa geldin demektir. Ben de diyorum ki ama sen gelmedin. O bir şey demiyor ama elimi tutup gözlerimin içine içine bakıyor ve gözlerinin kara olduğunu, parladığını görüyorum. Mideme bir şey saplanıyor ve sonra o büyük bir dikkatle elimin tersini önce göğsüne, sonra alnına, sonra dudaklarına götürüyor ve bırakmadan önce bir daha kalbinin üstüne koyuyor. 22. Bölüm Ayşe Tamara'yı hatırlıyor. Eh, gördüklerime hiç de sevinmemiştim. En büyük oğlum beni evin dışına çağırıp da gelin de bakın babam bu defa neyin içine sokmuş burnumuzu dediğinde dışarı çıkıp da sülük toplayıcısı Muhammed ile kar getiren Ali'yi, Ali'nin eşeğini ve eşeğin üstünde atılmış çaputları, sonra yakından bir bakınca insan bedeni olduğunu anladığım şeyi görünce neler düşünmüş olduğumu tahmin edebilirsiniz. Bir düşünün hele. Kar getiren Ali'ye ya da sülük toplayıcısı Muhammed'e bir itirazım yok ama karılarıyla arkadaş olabileceğim türden insanlar değiller. Tabii ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur herhalde. Mekanı cennet olsun kocam Abdülhamit Hoca çok bilgili bir adamdı ve böyle şeyler yıllar geçtikçe insana bulaşıyor. Bilgili bir adamla evlenen bir kadın da aynen suya batmış toprak bir kap gibi giderek bilgili hale geliyor ve bir şeyleri yalnızca kulaklarını açarak öğrenmiş olan bir kadın da Allah nezdinde herkes aynı olsa da sülük toplayıcısı Muhammed'in ve kar getiren Ali'nin karılarıyla ahbaplık ederek vakit geçirmeye pek meraklı olmuyor. Bir düşünün hele, boş bir ağaç gövdesinin içinde nasıl yaşanır? Bir eşek ve 4 çocukla. Hangisi için daha çok üzüleceğimi bilemiyorum. Kadın için mi, çocuklar için mi, yoksa eşek için mi? Ne var ki hepsi de mutlu görünüyorlar ki Rüstem Bey için bunu söylemek zor. Nerede kalmıştım? Aa evet, başlarını sallayarak bana selam eden Ali ve Muhammed ile getirmiş oldukları bir eşek yükü dert var ki kocam bu konuda bana tek kelime söylemiş değil. Kendisi kahvehanede kırık burun Ali ile nargile fokurdatıp tavla oynayarak meydandaki bağırış çağırıştan sonra sakinleşmeye çalışıyor. Ben başka insanların aksine evde oturmuş yararlı bir şeylerle uğraştığımdan neler olduğunu sonradan öğrenebildim. İşte böylece Muhammed, "Selamün aleyküm Ayşe Hanım efendi," diyor. "Zina eden kadını size getirdik." "Aynen böyle," diyor. "Tam bu sözlerle zina eden kadını size getirdik." Bir düşünün hele. "Zina eden kadın mı?" diyorum. "Ne kadını, ne zinası? Zina etmiş bir kadınla ne işim olur benim?" "Ve aleyküm selam." Ve Ali diyor ki, "Ayşe Hanım efendi, bizzat Abdülhamit Hoca söyledi bize kadını buraya getirmemizi. Ki eğer canlı ise inşallah halledile ve eğer ölmüş ise inşallah halledile. Yani ne olmuş ise inşallah halledile." Ve Muhammed de, "İmam efendi bize kadını sizin halledeceğini söyledi," diyor ve Ali ekliyor, "İnşallah." O zaman ben, "Öyle mi dedi?" diye soruyorum. İkisi de başlarını sallıyorlar. Ben de, "Peki kimmiş bu zina eden kadın? Herhalde bilmeye hakkım var," diyorum. Onlar da, "Rüstem Bey'in karısı Tamara Hanım," diye cevap verince ben de düşünüyorum. O kocam olacak adamın yemeğine karabiberi basmaz mıyım ben şimdi? Günler boyu ve gider miyim onunla bir daha gizlice tarlalara? Onlar, "Rüstem Bey haremden çıktığı sıra aşığını öldürmüş. Kadını taşlayan güruhu imam durdurdu," diyerek kendi aralarında bakışıyorlar. Sonradan havamda öğreniyorum ki meğer onlar da hiç yapmazlar ama esasen kendi işlerine bakması gereken Hristiyanlar dahil herkesle birlikte taş atan güruhun içindeymişler. Böylece oracıkta duruyorum. Ağzımın içinden of puf edip Ali ile Muhammed'e gülümseyerek aslında kalbimin derinliklerinden kadere, kocama ve Rüstem Bey'e, kirlenmiş karısına lanetler ediyorum. "Şey, içeri getirseniz de şunu hayvanların yanındaki samanın üstüne yatırsanız," diyorum. Ama ikisi de kadına dokunmak istemiyor. Böylece ben de aptallık etmeyin diye çıkışıyorum. Aslında ben de dokunmak istemediğim halde zavallı kadını sonunda içeri taşıyoruz ve alttaki odaya Nilüfer'in geceleri kapatılıp da bütün atlar gibi soluduğu, osurduğu ve katırlık ettiği odaya yatırıyoruz. Bütün bunlar tahta aralıklarından olduğu gibi duyulduğuna göre acaba biz geceleri nasıl uyuyoruz? İşte böylece Ali karısına, çocuklarına ve ağaç kovuğuna dönüyor. Bildiğim kadarıyla Muhammed gidip sülüklerini yakalıyor. Ancak artık gece olmuş durumda. O yüzden insan düşününce muhtemelen gitmemiştir diyor. Ve ben de Nilüfer'in ahırında zina etmiş, belki ölmüş, belki de ölmemiş olan bu kadınla birlikteyim. Bu işler Allah'ın elinde tabii. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır. Hiç de memnun olmuş değilim. Allah selamet versin, dilerim o kocam olacak adam elini keser de ben de yaraya tuz ve sirke basarım ve limon suyu da. Canını bir güzel yakarım ve dilerim Nilüfer ayağına basar da tırnağını morartır diye düşünürken tam o anda nal sesini duyuyorum. Ve Abdülhamit Nilüfer'in sırtında çıkıp geliyor. Eğerden atlıyor ve gözümün içine bakıyor, sonra hemen gözlerini kaçırıyor. Çünkü biliyor ki pek memnun değilim ve pilavına bol karabiber basacak havadayım. Ve sanki sükûnetimi muhafaza etmemi sağlayabilirmiş gibi bir elini kaldırıyor ve ben diyorum ki, "Hoş geldiniz." Dudaklarımın köşeleri aşağıya kıvrılmış olarak, "Aynen böyle." "Abdülhamit yaşıyor mu?" diye soruyor. Ben diyorum ki, "Ay nereden bileyim? Çünkü daha bakmadım. Hem öz karısının elleri bir fahişeye bakarak kirlensin isteyen acaba nasıl bir kocadır? Ve acaba herkesin bildiği gibi fahişelik bit gibi bulaşıcı olduğu halde korunması gereken 3 tane kız çocuğu varken ve bu kızlar yumurtadan yeni çıkmış taze civcivler gibi saf evlenmemiş iseler zina yapmış bir kadını nasıl bir koca alır evine? Abdülhamit nereye yatırdınız diye sorup ekliyor. Kadın bence dikkatli ol. Çünkü eğer sen bakmayacaksan bu işi kendim yapmak zorunda kalacağım. Ve bir erkek bir fahişenin kötülüklerine bakire bir kızdan daha kolay kapılır. Şaka ettiğini tabii ki biliyorum. Çünkü herkesin de bildiği gibi çok namuslu adamdır. Ben de yapacak çok işim var. Ekmekli, çapaydı, dokumaydı diyorum. O elini tekrar kaldırıyor ve diyor ki, "Lalem." Bana hep böyle derdi. Bana lalesi olduğumu söylerdi. Daima da işe yarardı bu. Kendisi de biliyordu yaradığını. Mekanı cennet olsun. İlkbaharda annem onların açlığını görünce bana gelip, kadın, küçük kız kardeşlerin seni ziyarete geldi demeyi alışkanlık haline getirmişti. Neyse işte, içim yumuşayıveriyor ve o diyor ki, Lalem, İslam'ın 5 şartı neydi? Ve bunun arkasından neyin geleceğini biliyorum. Ne zaman bir hata yapsanız Allah'ın da sizinle aynı fikirde olduğunu iddia ediyorsunuz diyorum. Ama bu onu durdurmuyor ve diyor ki, hayırseverlik artıkları dilencilere verip bağış yapmaktan ibaret bir şey değildir. Ben de diyorum ki, hayırseverliğin evin hanımına daha fazla iş çıkartmak demek olduğunu bilmiyordum. O da Allah sizi cennetinde ödüllendirecektir Lalem diye karşılık veriyor. Ben de sizi ilgilendirir mi bilmem ama ben o yolculuğu yapamayacak kadar yıpranmış olacağım. Ama yine de alt odaya gidiyorum ve Tamara'yla ilgilenmeye başlıyorum. Başlangıçta Rüstem Bey'e üzüldüm. Bunu itiraf ediyorum. Yani zavallı adam babası hacı olmak için Mekke'ye gidiyor ve o yıl bütün hacılar geriye vebalı olarak dönüyorlar. Aralarında yaşlı adam da var. O da sonra ölüyor ve ardından karısı da ölüyor. Onun ardından da hastalık kapmış çocuklar birer birer gidiyor. Daha sonra da kasabanın yarısı ölüyor. Hepimiz korkudan tir tir titremekteyiz. Çünkü bu burada gördüğümüz en kötü veba salgını. Hemen hemen her yıl bir salgın yaşamış olsak bile. Ve bir sürü insan iyileşiyor ama bütün bunlardan sonra vilayetin en zengin adamı olan Rüstem Bey'in koskocaman evinde bir kendi bir de ehlileştirilmiş keklikten başka tek canlı kalmıyor. Keder ile yalnızlıktan yarı yarıya ölmüş gibi oluyor ve sonra gidip soğuk, kibirli bir kadınla evleniyor. Öyle bir kadın ki hamamda bile kimseyle konuşmaz. Gidip kendine tanınmış bir sefihi aşık edinir ki bu da Allah'ın zenginliğe saygısının kalmadığını gösteriyor. Ama bazıları gizli gizli memnun oluyorlar. Çünkü başkalarının kendilerinden daha hallice olduğunu görmek çoğu insanın poposuna batar. Neyse, Tamara ile ilgilenmek için diz çöktüğümde dikkatimi ilk çeken şey yaşadığı ve her iki gözünden de yaş geldiği oldu. O zamana kadar dede ondan sonra kimsenin böyle ağladığını görmüş değilim. Hıçkırmıyor bile, gözyaşları akıp duruyor. Sanki böyle ağlamak daha üstün, daha üst düzey bir şeymiş gibi. Kolumun yeniyle yanaklarını siliyorum. Kalbim eriyor. Ve niye biliyor musunuz? O gencecik kızın yüzünde öyle bir keder var ki dayanamıyorum. Abdülhamit kapıdan yaşıyor mu diye seslendi de cevap vermekle zorlanıyorum. Çünkü beni bilirsiniz, yüreğim yufkadır. Tamara'ya su kaynatacağım diye fısıldayıp odadan çıkıp merdivenlere yöneliyorum ve kızlarımı çağırıyorum. Yapacak işlerimiz var ama onun bir fahişe olduğunu unutmayasınız ve bunun size bulaşmasına izin verecek değilim. Çünkü eğer bulaşırsa sizi Halep'e götürüp 5 tane karısı olan bir araba satacağım ve dediğimi yaparım diyorum. En büyük kızım Haseki, tanıyorsunuz ya, diyor ki, anneciğim fahişe nedir? Sanki bilmezmiş gibi. Diğer ikisi ağızlarını ellerinin ardına saklayıp gülmeye başlıyorlar. Ben orada ciddi olmaya çalışarak ellerim kalçamda duruyorum, sonra ben de gülümsüyorum. Ciddiyet sona eriyor ve böylece işe girişiyoruz. Başlamadan önce Allah'la her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Haseki aşağıya bir şilte indiriyor. Öteki ikisi lamba, sıcak su, biraz şerit ve örtüler getiriyorlar. Ki küçük bir odaya benzetecek şekilde çevreye biraz çeki düzen verebilelim de Nilüfer'e bakmak zorunda kalmasın ve kimse de onu görmesin. Özellikle de Abdülhamit. Tamara'yı soymaya başlıyoruz çünkü taşlandığını, tekmelendiğini biliyoruz. Gözünden yaşlar aka dursun, o öylece yatıyor. Elbiselerini çıkardığımızda kalbim kırılıveriyor. Çünkü hem başında büyük bir kesik ve çürük var hem de kaburgalarıyla köprücük kemiği kırılmış. Öyle ki zorla nefes alıyor, her hareket ettirdiğimizde köpek gibi sızlanıyor. Ne kadar güzel olduğuna daha önce hamamda dikkat etmiştim. Ufak tefek ve inceydi ama göğüsleri nar gibiydi. Hamamdaki anaların hepsi de onu oğullarına zevk verecek bir eş olarak almaya gönüllü olurdu. Şimdi sanki bir yardan düşmüş kadar yaralı ve bereli olsa dahi ne kadar tatlı bir şey olduğunu açıkça görebiliyordum. Bu yüzden de ona yapılanlar gözüme daha da korkunç göründü. Onu yıkadık, yaralarını rakıyla temizledik. Evde rakı olduğundan değil elbet. Haseki'yi rakı almak üzere Charitos'un karısı Polixenia'ya yolladım. Çünkü rakıyı bir Hristiyan'dan ödünç almak daha saygın bir iş olur. Çünkü geri kalanların rakı içmesi caiz değildir. ama evde içiyor olsak bile. Kaburgalarını elimizden geldiğince yerine oturtuyoruz ama insan köprücük kemiği de ne yapabilir ki? Eğer karşınızdaki kadınsa ve kemiği tam yerine oturtamazsanız bir göğsü mezara kadar, hatta mezardan bile ötekinden yüksekte kalır. Ve bu yüzden kaburgaları sardıktan sonra 3 mendille bir kol askısı yapıyoruz ki sağ eli sol omuzunda dursun diye. İşe de yarıyor ve Tamara mantık çerçevesinde bir güzel iyileşip sapasağlam oluyor. Fakat bizi her şeyden çok şok eden ve başlarımızı sallamamıza, bu kasabanın iyi insanları için endişelenmemize yol açan, ileride birbirlerine yaptıklarına daha az şaşırmamı sağlayan, meydanda tozun içinde yatarken tekmeleri neresine savurduklarını görmek oluyor. Bütün tekmeler göğüslerine ve mahrem yerlerine atılmıştı ve ben bunun çok iğrenç bir şey olduğunu düşünüyorum.
9. ayrımın sonu. Sayfa 135.